Ayrım 4, Bölüm 4, Tahran, Sayfa 59. Richard ve Mitchell Avrupa'dan Tahran'a ilerlerken evdeki adımlar ciddi anlamda hızlanmıştı. İlk olarak hala edinilmesi gereken ekipmanlar vardı. En önemlisi de oksijendi. Maymun dize girersek bunun çok gerekeceğini hissediyorduk ve yerin çok altına giren bazı mağaraları araştırmak istiyorduk. 1959'da kötü hava bizi engellemişti ve taşıdığımız mumlar sönünce ihtiyatlı davranmak gerektiğini hissetmiştik. Bu kez inceleyebileceğimiz kadar şeyi incelemeyi planlıyorduk ve yarım düzine oksijen tüpünü katırlarla taşımak üzere yanımıza almaya karar vermiştik. İkinci olarak tıbbi çanta varmamıştı. Sebastian varillerce alet, giysi ve yüksek miktarda hap sipariş etmişti. Film edinmekte ciddi zorluklar taşıyordu. Richard'dan Venedik'teyken Ragnar Van Leyden'in geziye katıldığına dair objektifin yanı sıra özel filmler de istediğine dair bir telgraf almıştım. Kodak çok yardımcı olamıyordu ve Leyden'in gereksinimi karşılamak için Amerika'dan özel yapılmış objektifler getirdik. Dönem sonu okulda eğitmen olan kişi için daima aşırı yorucu bir zaman dilimidir ve dönem sonu sınavları ve raporları haricinde acele cevap bekleyen mektuplara cevap yazmak zorundaydım. Değişik gazeteler ilan isteyip istemediğimizi sordular ama geri dönünce elde ettiğim sonuçlarla ilgili geniş bir ilan vermenin daha iyi olacağını hissettiğimiz için reddettik. 20 Temmuz'da topluluk kamplarından ayrıldım ve ayrılırken her şey kontrol altında görünüyordu. Galler'de 3, Tidworth'ta da 2 gün harcadım ve orada Sebastian'ın geri çekildiğinden haberim oldu. Haberler sigorta simsarlarımızda da hemen geliyordu. Temsilcileri bize telefon açıp kaygılı bir sesle iyi bir tıp görevlisinin olmayışının sigorta primini arttıracağını söylüyor ve önceki geziden sonra yaşanan hastalıkları hatırlatıyordu. Reddy Temmuz'un 25'inde uçacaktı. Onu en son karışıklıktan haberdar etmek üzere Londra'ya gittim. Ona Tahran'a varır varmaz ilk işinin Sağlık Bakanı ile ilişki kurmak ve geziye bir doktor sağlayıp sağlayamayacaklarını sormak olduğunu söyledim. Bunun olmaması durumunda İngiliz elçiliği birilerini önerebilirdi. Rodin'in ikinci görevi tüm belgelerimizin ve izinlerimizin geçerli olduğundan emin olmaktı. Londra'daki İran Elçiliği, Dışişleri Bakanlığı'ndan gereken her noktada bize yardım etmelerini rica ettikleri noktasında garanti verdiler ve dağlara çıkmadan önce işleri halletmek için Tahran'da çok kısa bir süre kalacağımızdan oldukça emindiler. Robert ve ben Londra'da biraz son dakika alışverişi yaptık ve Rodin'in gidişini görmek için havaalanına gittik. Şarter uçuşuyla gidiyordu ve uçak döneminin sonunda Tahran'a geri dönen ailelerle doluyordu. Varır varmaz bize son durumu anlatan bir telgraf göndereceğini söyledi. 10 gün içinde Tahran'da buluşacağımızı söyleyerek onu güvenle uğurladık. Ertesi gün Rodi söz verdiği telgrafı gönderdiğinde kişisel çantamı hazırlamaya başlamıştım. İranlı yetkililer gezimizle ilgili hiçbir şey duymamışlardı ve herhangi bir izin vermeyecek gibi duruyorlardı. Bu tam bir şoktu. Onlara izinleri almak zorundasınız gibi bir cevap yazdım ve tüm yapabileceğim buydu. Rodin'in aniden ortaya çıkan çıkmazı ortadan kaldırmak için çalmadık kapı bırakmayacağını biliyordum ve durumumuzu doğrulayan belgelerimizi alınca daha iyi olacağımı hissediyordum. Kamptan döndüğüm bu 3 gün tam bir kabustu. Stern'e gittim ve ondan gezinin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak, mümkün olan en övücü hikayeyi yazmasını istedim. Daha nazik olamazdı. Ralph Pinder Wilson'da ayrıca kozları ortaya, övgüler, düzen oldukça etkileyici bir belge yığını topladım. Kendi ülkemizdeki uzmanlardan gelen bu cömert destek beni biraz daha mutlu etti. İfadelerin kısa ve ikna edici olması da özellikle iyiydi. Başarısızlıklarımız moralleri biraz azaltmıştı ve diğer insanların yapmaya çalıştığımız şeyin önemini kavraması bize güç verdi. Ulusal gazetelerin bazıları zamanla British Museum'u çok tutucu, eski moda ve bürokratik olduğu noktasında eleştirmeye başladılar. Bizim deneyimimizde hiçbir şey gerçekten daha ileride olamazdı. Her aşamada çalışanlardan mümkün olan en fazla desteği aldık. Ayrıca Richard'dan Tahran'a vardığında ve Roddy'yi gördüğüne dair sevindirici bir telgraf aldık. Ayrıca yanımızda iyi bir de dektör getirmemizi istiyordu. Bunun üzerine kısa bir süre kafa yorduk ve aniden mayın dedektörü demek istediğini fark ettik. Bunu hükümetin üretim fazlalarını satan bir mağazadan edinebilirdik. Richard bir mayın direktörünün yardımıyla yerin altındaki metal objeleri çok daha kolay saptayabileceğimizi düşünüyordu. Ruhsal durumumuzu iyileştirmek için çarşamba günü son bir parti vermeye karar verdik ve çok sayıda dostumuzun bize iyi şans ve başarı dilemek için geldiğini görmek yüreklerimizi ısıttı. 4 Ağustos, Perşembe, şafak söküyordu. Yazışmalarımı bitirmek için tüm gece ayaktaydım. Robert ve ben sabah gitmesi gereken şeyleri paketlemekle geçirdik. Eşyaların arasında bir kasa sabun ve bize Cody tarafından verilmiş barut vardı. Bu bize çok lüks görünmüştü ve bu güzel kokulu sabunla vadilerin korkunç kokusunun içinde yıkanmak düşüncesi muhteşemdi. Geralt Hawkins bizi Londra'da havaalanına götürmek gibi asil bir teklifte bulundu ve gün ortasında Wellington'dan ayrıldık. Bu heyecan verici bir andı ama önümüzdeki 6 haftayı düşününce gezinin ne kadar başarılı olacağını kesinlikle merak ediyordum. Sitar'ın ikna çabalarına ve desteğine rağmen. Maymun dizin bizim iddia ettiğimiz yerde olup olmadığından şüphe etmekten kendimi alıkoyamıyordum. Oraya gitmek için çok az kanıt var görünüyordu. Yapım işlerine dair çok az kalıntı bulmuştuk ve bulduğumuz çanak çömlek 12. yüzyıla ait olmayabilirlerdi. Aşkavar Vadisi'nde hiçbir şey bulamayacak mıydık? Araştırmamız gereken Nevizar Şah ve diğer Haşhaşi kalelerine tırmanmak mümkün müydü? Sağlık durumumuz geçen yıl olduğundan daha iyi olacak mıydı? Alabildiğimiz tüm önlemleri almış olduğumuzu ve geçmiş deneyimimizden ders aldığımızı umuyorduk ama Richard için kaygılanıyordum. Dayanıklı olduğunu bilmeme rağmen. Bu gezi onu fiziksel olarak diğerlerinden daha fazla yıpratacaktı. Ekibin üyeleri nasıl bir arada duracaktı? Robert, Richard ve ben haricindeki hiç kimse birbirini tanımıyordu. Kişisel ilişkiler, uzun yolculuğun ve sert koşulların baskısı ve stresinin üstesinden gelebilecek miydi? Geralt'ın arkasında otururken tüm bir düşünceler kafamın içinden geçiyordu. Yine güncel fiziksel tehlike sorunu vardı. Malzemelerin içinde yatanların tehlike oluşturacağını, alınan bir kararın sorumluluğunun eninde sonunda bende olduğunu ve insan hayatını riske edebilecek meselelerle ilgili kararlar alabileceğimi biliyordum. Herhangi bir gezi liderinin hareket anında mutlu olabileceğini düşünmüyorum. Bilincini sürekli olarak böyle sorular meşgul eder. Sonra aldığımız bazı kararların acele mi olup olmadığını merak ettim. Sonra her şey akıllıca mı karara bağlanmıştı? Bunu sadece gelecek söyleyebilirdi. Bu an sadece Tanrı'ya olan güvenin sunulduğu, arkadaşların dürüstlüğüne güvenilen ve akıllarına ve önerilerine saygı duyulan bir andı. Bu meselede hiçbir kaygım yoktu. Gezide Robert gibi olgun ve deneyimli, Richard ve Mike gibi daha genç ve gençliğin tüm gücüne ve atılganlığına sahip adamlar vardı. Dengeli kararlar alacağımızı hissediyordum ama aynı zamanda doğruluğunun kanıtlanacağını hissedersek alınan bir kararı uygulamak için her türlü riske gireceğimize inanıyordum. Londra havaalanına saat 2 gibi geldik ve Ragnar'ın özel olarak istediği ve uçağa götürülmemiş bir film paketini bulmaya çalıştık. Havaalanı yetkililerinin sıra dışı yardımı birkaç dakika içinde bulmamızı sağladı ve bizim için olduğu kadar mayın dedektörü, oksijen tüpleri, tıbbi gereçler, yiyecek ve sigaralar içinde güvenli olduğuna inandığımız Brüksel uçağına bindik. Brüksel'de İran Hava Yolları'na ait DC-4 uçağına bindik. Uçak Paris ve Cenova'da durduktan sonra gece Tahran'a doğru yola çıktı. Sabah 7'de Elbrus Dağları'nı ilk olarak gördük. Uçaktan bakıldığında yeterince korkunç görünüyorlardı. Abadan'ın güneyine uzanan bitmez tükenmez platolara karşı çıkan kızıl kahverengi kayalar. Tahran havadan dağınık bir kasaba gibi görünüyordu. Merkezdeki modern binaların ve yeşil bahçelerin yanında Şah'ın babası tarafından yapılan düz ve geniş caddelerde kolaylıkla görünüyordu. Ancak şehrin ana hatları beton konutlar, çamur ve harçtan barakalara boyun eğdiğinden şehir bulanık ve belirsiz bir hal almıştı. Kahverengi kirli ve çirkin bir kahverengi baskın renkti. Uçaktan indik ve önce sabahın erken saatleri olmasına rağmen havadaki muazzam sıcaklığı fark ettik. Ekibin kalanının bizi karşılamak için havaalanında olmasını bekliyordu ama onlar bizim akşam uçağıyla geleceğimizi düşünmüşlerdi. Bir saat bekledik ve sonra taksiyle şehir merkezine gitmeye karar verdik. Mehrabat havaalanını da diğer büyük havaalanları gibiydi ve görüntüye önem verilerek tasarlanmıştı. Serin ve havalandırmalı salonlar, temiz barlar ve ilk bakışta kozmopolis batı lüksü izlenimi veren iyi ayarlanmış davranışlar. Sadece uzun bir yolu gittikten sonra şehrin merkezine vardığınızda asıl yapılarla hava alanındaki görüntüden ibaret yapılar arasındaki karşıtlığı fark edebilirdiniz. Yolun yan tarafında sayısız kavun tezgahı vardı. Her çeşit kavunun olduğu yüksek kavun yığınları. Hepsinde iki resim asılıydı. Biri Şah'ın kavun yerken çekilmiş resmi, diğeri de ciddi anlamda solgun kimselere bakan peygamberdi. Yoldaki araçlar her renkten ve dev taksiler ve öfkeli bir şekilde sürekli olarak korna çalan Amerikan tarzı ordu kamyonlarından ibaretti. Taksiler de aynı şeyi yapıyorlardı. Yaya geçidi ve trafik ışığı olmadığı için kargaşa beklediğiniz gibiydi. Herhangi bir dönemeçte devrilmiş ya da zarar görmüş ve sürücüsü hiçbir zarar görmemiş bir kamyona el kol hareketleriyle bağırıp çağıran bir taksi görebilirdiniz. Bu kısa yolculukta 6'dan fazla kaza saydık. Yarım saat sonra elçilik tesisine vardık ve orada beni geçen yıldan hatırlayan Pakistanlı muhafızlardan sıcak bir selam aldık. Genel ziyaretçi defterini imzalamam bile istenmedi ve bundan büyük bir üstünlük duydum. Elçilik Tahran'ın en moda semtlerinden birine yapılmıştı. 7. Edward döneminde Hindistan'daki imparatorluk mühendislerinin bir şirketi tarafından inşa edilmişti. Temel niyet yolun karşısındaki Rusları etkilemek ve rekabet etmekti. Etkileyiciydi. Britanya ve Doğu tarzlarının karışımıydı ve içerideki serin bileşim yanan ışıklardan ve şehrin kalanının tozu toprağından uzak bir cennetti. Gezinin geri kalanını toplamış olarak bulduğumuz yer orasıydı. Ve bizi görünce yaşadıkları şaşkınlık, gözle görülür bir sevinçle karışmıştı. Bir savaş konseyleri vardı ve önce beni ve Robert'i haberdar ettiler. Zaman kaybetmemek için Richard ve Mike'ın Land Rover'le Semiran'a gidip bir ön araştırma yapmalarına, karargahlarını menjile kurmalarına ve bu sırada ekibin diğer üyelerinin formalitelerini halletmek için Tahran'da kalmalarına karar verildi. Mac 2 gün içinde Land Rover'le geri dönecek ve gelişmeleri bildirecekti. O andan itibaren geri kalanlarımız Richard'a katılmaya hazır olacaktı. Semiran'dan Land Rover'i Tahran'a gönderip Hazar'a gitmeyi ve Elbruz dağlarındaki uzun yolculuğumuza başlamayı planlıyorduk. Aşkavar'ı ilk defa gezecektik ve sonra 11 bin fetlik, yaklaşık 3400-3500 metre dorukları geçerek ve Haşhaşilerin vadilerine inecektik. Burada ilk ana kampımızı Maymun Dize kuracak ve sonra da Alamut ve Nevizar Şah'taki diğer kalelere hareket edecektik. Önce ekip Tahran'ın güneyinde ve 10 mil uzaklıkta hükümet tarafından dünya izci alemi için karargah olarak yapılmış bir parkta kamp kurmuştu. Maalesef asıl amacı için hiç kullanılmamıştı ve yarısı yapılmış yüzme havuzlarıyla, bir atletizm parkuruyla ve çok sayıda kampıyla asıl amacı İran Gençlik Hareketi'nin karargahı olarak kullanılıyordu. Burayı karargahımız olarak kullanmaya devam edebileceğimize karar verdik ama o gün boyunca elçilikte çalışmalıydık. Tahran'da üç ana din vardı ve her birinin kendi kutsal günü vardı. Müslümanlar için cuma, Yahudiler için cumartesi ve Hristiyanlar için pazar. Bu uzun hafta sonu işlerin halledilmesini neredeyse imkansız hale getiriyordu. Önemli olan herhangi bir şey pazartesi ve perşembe günleri arasında halledilmek zorundaydı. En vicdanlılar hariç. Herkes bu üç günlük tatili kullanıyordu ve diğer iki gün çalışmanın mümkün olmadığını, çünkü tüm iş arkadaşlarının şehir dışında olduğunu söylüyorlardı. Tahran'daki işlerimiz bunun yüzünden epeyce engellenmişti. Robert ve ben cuma günü varmıştık. Tahran bir sıcak hava dalgasının içindeydi ama ekibin lideri olarak kendime bir takım elbise giyme, yaka ve kravat takma görevini vermiştim. Resmi aramaların Rodi'ye ve benim tarafımdan yapılmasına karar vermiştik ve ekibin geri kalanı da malzemelerimizin tasnifiyle uğraşacaktı. Robert şimdi yoğun sıcaktan mustarip olma belirtileri gösteriyordu ve iklime alışmak için İngiltere elçiliğinin tesislerinde kaldı. Aynı zamanda yanımıza almamız gereken malzemelerin listesini de yapacaktı. İlk olarak müzeyi aradık. Müdürle görüşmek istedim ve istediğim kibar bir şekilde kabul edildi. Ona kim olduğumu ve gezinin amacını anlattığımda Richard'ın birkaç gün önceki ziyaretine rağmen hakkımızda hiçbir şey duymadığını söyledi. Ben de Pinder Wilson ve İngiltere elçiliğinden aldığım referans mektuplarını sundum. Kırmızı mühürle mühürlenmiş ve çok sayıda kağıdı görmesi onu kimliğimiz ve amaçlarımız konusunda ikna etti. İlk çağ yüksek kurulunun yarın toplanacağını, pazar, ve eğer eğitim bakanıyla kontak kurabilirsek durumumuzu anlatabileceğimizi söyledi. Yeterli olmayan tedbirler için zaman yoktu ve Richard'ın örneğine bakarak bir taksiye atlayıp bakanlığa fırladık ve bakanla resmi bir görüşme istedik. İngiltere'de şüphesiz görevliler ya kibarca kapıyı gösterir ya da bir form doldurmamızı isteyip 3 hafta sonra gelmemizi söylerdi. Ama burada zorlama yöntemlerimiz işe yaramış görünüyordu. Yarım saat sonra kendimi bakanın konforlu odasında çayımı yudumlayıp, bakanın kendisine Fransızca olarak İran'a arkeolojik araştırmalar yapmak amacıyla geldiğimizi ve yapacağımız araştırmaların bize olduğu kadar hükümete faydalı olacağını anlatırken buldum. Söylediklerimi dikkatle dinledi ve Savaş Bakanlığı'ndan da izin almamız şartıyla ertesi sabah durumumuzu kurula sunacağına söz verdi. Sırada Savaş Bakanlığı'na doğru telaşlı bir yolculuk vardı. Bir önceki bakanlıkta uyguladığımızı uyguladık ve yarım saat içinde elimizde bize her türlü izin verilmesinin Savaş Bakanlığı açısından sakıncası olmadığını belirten kesin bir belgeyle oradan ayrıldık. Ertesi gün Eski Çağlar Yüksek Kurulu'nun yapacağı toplantıya katıldım. Bu çok centilmence bir olaydı. İtimat namelerimizi hazırladılar, bir iki soru sordular ve ardından hükümetin ihtiyaç duyduğumuz kolaylığı göstermekten mutluluk duyacağını söylediler. İzin belgelerimiz verildi ve oradan ayrıldık. Tüm isteklerimizin birçok aksilikten sonra aniden gerçekleşmesi bizi çok şaşırtmıştı. Birçok insan İran'daki devlet hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet eder ve rüşvet vermeden hiçbir iş yapmadıklarını söylerdi. Bizim yaşadığımız deneyimin farklı olduğunu söylemem gerek. Can sıkıcı gecikmeler ve tutarsızlıklar olmuştu şüphesiz. Ancak gittiğimiz her yerde hiç bitmeyen bir saygı ve incelikle karşılandık. Buna ek olarak da verilen tüm sözlerin kesin olarak tutulduğunu gördük. İranlı otoriteler daha fazla yardımcı olamazlardı ve sundukları tüm yardımları şükran duygularıyla kabul ettik. Yaşadığımız en büyük zorluk İngiltere'den getirdiğimiz film stoklarını almaktı. Robert ve Mino, Sebastian'ın iki günlük ortak çabası sonucunda bu zorluğun üstesinden gelindi. Mino artık bize katılmıştı. İran'daki durumun sandığı kadar kötü olmadığını fark etmişti ve bize Venedik'ten eğer 100 pound daha gönderirsek Tahran'a giden ilk uçağa binebileceğini söylediği bir telgraf yollamıştı. Artık sağlık memurumuz ve çevirmenimiz yanımızdaydı. Resmi işlemlerimiz bitmişti ve sıradaki işimiz el ve ayak uzmanına gitmekti. Tüm yaz dönemi boyunca ayak bakımımı yaptıracak zamanım olmamıştı ve Elbruz dağlarına yapacağımız uzun yolculuktan önce böyle bir bakıma ihtiyaç duyduğuma emindim. Savaşta aldığım yaralardan dolayı sağ ayağımda sürekli nasırlar oluşuyordu ve bu nasırlar Tahran'da sorun oluşturmaya başlamıştı. Rodi'den bana eşlik etmesini istedim. Gittiğimiz yer dışarıdan olağan görünüyordu. Nasır kremleri, özel ayakkabılar ve diğer gerekli aletler vardı. Fransız ve Fars tarzı hakimdi. İçerisi ise bana daha çok işkence yapılan bir mekan gibi görünmüştü. Oda alçaktı ve çok kötü aydınlatılmıştı. Bir uçta geniş bir sandalye vardı. Arkama dönüp uzaklaşacaktım ama Rudy o kadar da kötü olmayacağını söyledi. Endişe içinde koltuğuma oturdum. Askıya alınmış Orta Doğulu bir suçlu gibi hissediyordum kendimi. Az sonra el ve ayak hastalıkları uzmanı çıka geldi. Neredeyse hiç dişi olmayan yaşlı bir adamdı. Bıçaklarını büyük bir zevkle kavramış duruyordu. Ona önemli bir kimse olduğumu ve eğer yaralanırsam şaha bildireceğimi söyledim. Bana hayatta elde edilen tüm iyi şeylerin biraz acı vereceği cevabını verdi. Ve ardından ayağımdaki nasırları kesmeye başladı. Her an kanımın fışkırdığını görecek gibi oluyordum. Rudy de fotoğraf çekiyordu. Bu tamamen bir hataydı. Uzman açıkça tüm yeteğini sergilemek istiyordu. En kötü ansa daha çok bir maşaya benzeyen dev bir kıskacın ortaya çıktığı andı ve bana ayağımın dibindeki nasırın kökünü çıkarmam gerektiğini söyledi. Tatlı bir dille biraz acıtacağını söyledi. Koltuğa sıkıca tutundum, işkenceye benzer bir an yaşadım ve gözüm karardı. Ayağımı iota sokarak işine devam etti ve bence bu en akıllıca kısımdı. Sonra da ücretini istedi. İngiltere'de böyle bir hizmetin maliyeti 126 pound'ken Tahran'da 2 pound'tu. Gözlemci bir grup kapıda birikmişti ve ayrılırken bizi hafiften bir tezahürat yaptılar. Daha önce bu tedaviye dayanan bir Avrupalı görmemişlerdi ve ayrıca para istiyorlardı. 5 dakika kadar sonra sıcak demirin üstünde yürümüş hissine kapıldım. Ayağımın kesildiğine emindim ama sonra acı aniden bitti ve gezinin geri kalanı boyunca ayağım beni hiç rahatsız etmedi. Tüm resmi işlemleri halletmiştik. Geriye yalnızca halledilecek 2 sorun kalmıştı. İlki basın ve tanıtım sorunuydu. Çizgimizi kesin sonuçlara varana kadar çok fazla bilgi vermemek olarak saptamıştık. Ama İranlı yetkililer buna yanaşmıyordu. Elde edilen tüm bilgiler özenle paylaşılmalıydı. Diğer yandan onları incitmekten sakınıyorduk. Eğer onlara çok fazla bilgi verirsek bu bilgilerin her tarafa yayılıp gereksiz yere abartılacağından korkuyorduk. Elçilikteki basın ofisi çok yardımseverdi ve sonunda Alamut Vadisi'nde hazırladığımız raporların katırcı aracılığıyla elçiliğe ulaştırılıp basın bülteninde yayınlanmasına ve bir kopyanın da Londra'ya ulaştırılmasına karar verildi. Ayrıca İran televizyonundan beni bir programlarına konuk etmekten mutluluk duyacaklarına dair bir mesaj aldım. Rudy ve ben onları görmek için yola çıktık. Tahran televizyonu sadece 2 yıldır yayın yapıyordu ve kapsama alanı Tahran ve çevresindeki birkaç köyden ibaretti. Yönetmen Londra'da BBC'de eğitim almıştı, akıcı bir İngilizce konuşuyordu ve gururlu bir tavırla bize çevreyi gezdirdi. Canlı yayın için yeterince donanım olmadı ve yayın yapılan zamanın yarısının filmlere ayrıldığını söyledi. Ona planlarımızdan söz ettik. 1 ay sürecek yolculuktan döndükten sonra yarım saatlik bir televizyon programına katılmaktan zevk duyacağımızı ifade edip onların planlarına uyup uymayacağını sordum. Tam bir yayın programı bulunmadığını söylediğinde şaşırdık ama her günün başlangıcında bir program yapıldığını ve o programa çıkabileceğimizi söyledi. Ama programa çıkmadan 48 saat önce haber vermemiz gerektiğini de ekledi. Tahran'a ne zaman döneceğimiz belli olmadığından ve döndüğümüzde şehirden en fazla 1 gün durabileceğinden ona herhangi bir garanti vermedik. Yönetmense sorunun herkesin memnun olacağı şekilde çözüleceğini söyledi. Amerikalılar da kendi TV istasyonlarını kurmuşlardı ve bize telefon ettiklerinde elçiliğe geri dönmüştük. Kendilerinden önce İran televizyonuyla görüşmemize kızmışlardı ve onları yatıştırmak için görüşme sözü verdik. Hükümetle yaptığımız görüşmelerde Amerikalılara dair pek bir şey duymamamız ilginçti. Ama bu yetkililerin niyetlerinin kötülüğünden kaynaklanan bir durum olamazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da ciddi bir etkisinin olduğu şüphe götürmezdi. Rusya herkesin dilindeki bir kelimeydi ve Ruslardan sonra en çok kendimize ve Fransızlara dair bir şeyler duyuyorduk. Geriye kalan tek sorun da doktorlarımızdı. Mino'nun Tahran'a girmeyi reddettiğini öğrendiğimizde Sağlık Bakanlığı bize iki doktor vermeyi önerdi. Mino'nun gelişiyle birlikte ekip sağlıkçılardan ve çevirmenlerden ibaretmiş gibi duracaktı. İki yerel doktorumuz Kurlu ve Hatemi sabah elçiliğe vardılar. Kurlu'yu ilk görüşte sevmiştik. Hatemi 50 yaşlarında daha yaşlı, tıknaz ve mesleğine dair yetenekleri ileri bir adamdı. Hoş bir adamdı ve eğitimini Paris'te tamamladığından ve Güney Amerika'yı da gezdiğinden batıdaki hayat tarzını biliyordu. Oldukça şüpheci görünüyordu. Elbruz dağlarında olduğuna inandığı zehirli yılanlara, akreplere ve tarantulara dair anlattığı hikayelerle bizi eğlendirdi. Bu arada Bombay'dan antiveren sipariş etmiştik ama ücreti Gerald Hawkins tarafından Londra'da ödenmiş olmasına rağmen siparişimiz Tahran'a ulaşmadı. Çok fazla yılan olduğunu sanmıyorduk ama yine de Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'ne fikirlerini sorduk. Ayrıca Bombay'daki Halfkine Enstitü'ye yazıp ne önerdiklerini sorduk. Karşılaştığımız yılanların çoğunun türü engerek olacaktı ve ısırıkları çok acı verici olsa da öldürücü olmamaları pek muhtemel değildi. Her yılan türünün kendine has toksit özellikleri olduğundan kapsamlı bir antiveren bulmak zordu. Ama neredeyse herkes Güney Amerika engereğinin ısırdığı için kullanılan antidotun kullanılması en doğru ilaç olacağı noktasında hemfikirdi. Ama Hatemi aynı fikirde değildi ve 6 saatte çarşıdaki tüm eczacıları gezip bulabildiği tüm antiverenleri aldı. Kurlu daha pratik bir yol kullanarak ilaçlarımızı kontrol etti ve Gerald Hawkins'in listesine bakınca batılı bir doktorun İran'daki hastalıklara dair bu kadar çok şey bilmesinin olağan dışı olduğu yorumunu yaptı. Bu Gerald'ın iftihar ettiği bir başarıydı ve bu bize bu ilaçları tavsiye edip bir kısmını da sağlayan Londra Hijyen ve Tropikal İlaç Okulu'nun ne kadar faydalı olduğunu gösteriyordu. Bu ilaçlar arasında penisilin, kortizol, kan plazması, gamma, globulin, tabii ki malaria ve dizanteri için sülfür içeren ilaçlar vardı. Bunlara ek olarak olası apantisit ve kırıklar anestezi ve bazı güçlü dezenfektanlar için kullanılacak bol miktarda cerrahi alet aldık. Ayrıca böcek örneklerini sonrasında inceleyebilmek için onları parçalamadan öldürmemizi sağlayacak bir solüsyondan da 3 şişe aldık. Bu 3 şişeyi diğer ilaçlardan çok farklı bir yere koyduğumuzu söylemeye gerek yok. İlaçlar Kızıl Haç'ın doğudaki karşılığı olan kırmızı bir hilalle işaretlenmiş ve ona dokunanları uyarmak için konmuş kafatası resminin bulunduğu 3 büyük çantaya koyulmuştu. İçerisindekiler Alamut Vadisi'ndeki tüm böcek popülasyonunu öldürmeye yeteceğinden bu çantaların anahtarlarını dikkatle saklıyorduk. 9 Ağustos Salı günü akşam saat 6'da yola çıkmaya karar verdik. En azından gündüzün sıcağından uzak olacağı düşüncesiyle gece boyunca yol almayı kararlaştırdık. Bu arada Mac Land Rover'e Mergil'den geri dönmüştü. Bize Richard'ın biraz sıkıldığını ve gelişimizi sabırsızlıkla beklerken bir yandan güvenli bir şekilde yerleştirdiğini bildirdi. Sabah ve öğleden sonrayı yüklemeyle geçirdik. Hatemi saat tam 6'da en iyi takım elbiselerini giyinmiş ve son derece temiz bir şekilde karşımıza çıktı. Yanında başka bir elbise getirmediğini söylediğinde topluca şiddetli bir şekilde itiraz ettik ama geri dönüp elbisesini değiştirmesi konusunda ikna edemedik. ona polietilen çantalara özenle yerleştirdiğimiz elbiselerimizi gösterip gezi boyunca tişört ve şort giymeyi planladığımızı anlattık. Ama o son tahlilde İran Sağlık Bakanlığı'nı ve hükümeti temsil ettiği için görevinin gerektirdiği davranışları tam olarak sergilemesi gerektiğini ve bu yüzden ağırbaşlı giyinmenin bir zorunluluk olduğunu da ısrar etti. Omuzlarımızı silkip Land Rover'a atladık ve en iyisini dinledik. Büyükelçiliğe vardığımızda kapıda küçük bir insan kümesi ve birkaç fotoğrafçı vardı. Önüme bir mikrofon uzattılar ve mecburen birkaç anlaşılmaz söz ettim. Küçük çocuklar bizden imza istediler. İki kadın bizi bir daha görmeyeceklerinden, emin olduklarından bizim için dua edeceklerini söylediler. Bariyer kaldırıldı ve yola çıktık. 5 dakika sonra lastiğin patlamasıyla durduk.